Ayrım 67 sayfa 900. Simalyen kız kuruluşu Şahzaha'nın vücuduna bakıp rahat bir tavırla "Tuhaf, gerçekten çok tuhaf. Anasını satayım, sen hala bakiresin." dedi. Ağzının kenarında alaycı bir ifade olmasına rağmen gözleri dolmuştu. Şahzaha halının üzerinde mutlu bir ölü gibi uzanıyordu. Puslu gözlerinin ardından aşkla bakıyordu Simalyen'e. Eski bir yastığın ekşi kokusu doldurdu odanın içini. Simalyen, Şahzaha'nın vücudunun bir anda kırışıklıklarla kaplandığını gördü. Bakır para büyüklüğünde noktalar çıkmaya başladı birden o beyaz teninde. Simalyen şaşkın şaşkın bakarken şehrin Maokian kumpanyasından karnı burnunda bir oyuncu kapıyı itip içeri dalıverdi. Kadın eğer hamile olmasaydı çok güzel ve çok ince bir vücuda olduğu söylenebilirdi. Dudakları şişmiş ve morarmıştı. Yanaklarından kelebek şeklinde izler vardı. Lupusa yakalanmıştı. "Sen de kimsin?" diye sordu Simalyen soğuk bir tavırla. Kadın birden "Vaa!" diye ağlamaya başladı. Halının üzerine oturdu, iki eliyle karnına vurup "Sorumluluğu üstlenmelisin. Karnımın böyle şişmesine sen neden oldun?" diye ağlıyordu. Simalyen randevu defterini açıp bu oyuncuyla ilgili kaydı buldu. Gece Maokian kumpanyasından Ding Mo adında bir oyuncu. Prezervatif patladı. Defteri sert bir hareketle kapatıp sövdü. "Anasını kötü kaliteli ürünler insanı gerçekten öldürüyor." Herhangi bir açıklama yapmadan kadının kolundan tutup onu odanın dışına çıkarmaya çalıştı. Kadın direndi elbette. "Beni nereye götürüyorsun? Hiçbir yere gitmiyorum. Kimsenin yüzüne bakacak yüzüm kalmadı." dedi. Simalyen kadının çenesini tutup "Uslu bir kız ol. Bir kalbin yok." dedi karanlık bir ses tonuyla. Kadın onun ciddiyeti karşısında şimşek çarpmışa döndü. Bu sırada Şahzaha'nın donuk bir sesle seslendiğini duydu. "Maliyen ağabey gitme." Simalyen portakal turuncusu bir böceği andıran taksiyle el etti. Kırmızı üniformayla sarı şapka giymiş olan kapıcı Simalyen için taksinin kapısını açtı. Simalyen kadını taksinin içine itti. "Nereye beyefendi?" diye sordu taksici tutulmuş boynuyla. "Tüketici Koruma Derneği'ne," dedi Simalyen. "İstemiyorum, gitmek istemiyorum," diye bağırdı kadın. "Neden gitmek istemiyorsun?" dedi Simalyen ateş gibi parlayan gözlerini kadınınkilere dikip. "Bu yasal bir şey." Taksi tozların uçuştuğu caddede savrularak ilerliyordu. Yolun iki tarafında da inşaat alanları vardı. Kimi bitmiş, kimi de hala devam ediyordu. Sanayi ve Ticaret Bankası'nın binası yarısına kadar yıkılmıştı. Devleri tozdan kavuşağa dönmüş birkaç kel inşaat işçisi ellerinde balyozlarla mekanik ve yumuşak hareketlerle duvarın tuğlalarını kırıyorlardı. Yolun ortasına fırlayan tuğla parçaları arabaların tekerlekleri altında takırdıyordu. Yolun iki tarafındaki inşaat alanlarının arasında birbirinden lüks restoranlar vardı. Yolun kenarında duran ağaçların dalları restoranların pencerelerinden süzülen güçlü alkol kokusuyla sarhoş olmuş bir halde salınıyordu. Arada restoranların alüminyum pencerelerinden çıkan birkaç kırmızı kafa yulaf lapasına benzeyen renkli şeyler püskürtüyorlardı ağızlarında. Her restoran penceresinin altında pencereden püskürecek yiyecekleri kapmak için bekleşen tüyleri kirli uyuz köpek sürüleri vardı. Trafik sıkışıp toz kalktıkça endişelenen taksi şoförleri durmadan korna çalıyordu. Simalyen taksinin penceresinden dışarıdaki manzarayı izlerken çok eğleniyor, kıkır kıkır gülüyordu. Yanında ağlayıp sızlayan kadını umursamıyordu bile. Taksi şehir merkezindeki göbeğe geldiğinde tank büyüklüğünde bir kamyonla çarpışacaktı az kalsın. Kamyonun kullanan beyaz eldivenli kırmızı yüzlü genç kız biz pencereden başını uzatıp ana avrat küfretti. "Yaşlı ananı sikeyim senin. Böyle bir şey mümkün mü?" diye sordu taksi şoförü hor bir tavırla. Simalyen pencereyi indirip kamyonu süren genç kıza seslendi. "Ey, benimle eğlenmeye var mısın?" Kız öksürerek boğazını temizledi birkaç kez. Sonra dudaklarını emer gibi yaptı. Ardından Simalyang'in tam yüzüne isabet eden bir balgam tükürdü. Kamyonun kasasında ağaç dallarına tutturulmuş bir ağın içinde sağa sola sıçrayan bir sürü yeşil tüylü maymun vardı. Simalyang maymunlara doğru seslendi yüksek sesle. "Kardeşlerim, nereden gelip nereye gidiyorsunuz?" Maymunlar bir an sakinleşip Simalyang'a göz kırpmaya başladılar. Taksi şoförü karamsar bir ses tonuyla "Kuş cenneti olmadı, şimdi de maymun cenneti yapıyorlar." dedi. "Kim yapıyor?" diye sordu Simalyen. "Kim yapacak?" dedi taksi şoförü. Direksiyonu kırıp taksi motosiklet süren bir kızın kalçasını sıyırıp geçti. Araba çekerken arkasında boncuk gibi boklar bırakan bir eşeği ürküttü. Arabada oturan sahibi de birkaç küfür savurdu arkalarından. Eşeğin sahibi Mayıs ayının kavurucu sıcağında köpek derisi siyah bir şapka giyiyordu. Arabasına altın renginde iki fıçı kayısı yüklüydü. Simalyang oyuncu kızın bileğinden tutup Tüketici Koruma Derneği'ne soktu. Kız direnmesine rağmen Simalyang'e karşı koyamadı. Tüketici koruyanlar içeride poker oynuyordu. Bir adama karşı 3 tane kadın. Adamın kel ve parlak kafasına birkaç tane beyaz kağıt parçası yapıştırılmıştı. "Millet, bir şikayetimiz," diye bağırdı Simalyang. Gençten dudaklarına kırmızı ruj sürmüş bir kadın gözünün ucuyla Simalyang'a baktı. Bir yandan oyuna devam ederken bir yandan da sordu. "Şikayetiniz ne?" "Prezervatif," dedi Simalyang. Poker oynayanların hepsi kala kaldı. Sonra bir maymun sürüsü gibi neşelendiler. Kel kafalı adam umarsız bir tavırla kafasından bir kağıt parçası çekip masanın üzerine koydu. Ciddi bir tavırla, "Sayın tüketiciler, Tüketici Koruma Derneği olarak siz sayın tüketicilere hizmet vermektir amacımız. Şimdi lütfen zararınızı ayrıntılarıyla açıklar mısınız?" 5 ay önce Osmanlı konaklarındaki bir dükkandan bir kutu mutluluk marka renkli prezervatif aldım. Bu kızla daha sadece yarım saattir sevişiyorduk ki prezervatif sızdırmaya başladı. Prezervatifin kalitesizliği onun hamile kalmasına yol açtı. Eğer kürtaj yaptırırsa zihinsel ve bedensel bir sürü sorun olacak başına. Eğer kürtaj olmazsa plansız bir doğum yapması kaçınılmaz. Bu yüzden zararlarımızı karşılaması için prezervatifi üreten firmadan 1 milyon yuan talep ediyoruz, dedi Simalyang. Orta yaşlı bir kadın, "Az önce ne kadar süre seviştiniz demiştiniz," diye sordu. "Yarım saat kadar," dedi Simalyang. Orta yaşlı kadın dilini çıkarıp, "Aman tanrım, yarım saat," dedi. Simalyang, "Evet, yarım saat. Ben süreyi uzun tutmayı seviyorum. İnanmıyorsan ona sorabilirsin," dedi. Oyuncu kız utangaç bir tavırla başını öne eğdi. Simalyang kızı dürtüp, "Öyle başına eğip konuşmadan durma," dedi. "Mağdursun sen. Söylesene hadi. Yarım saat değil miydi?" Utancı öfkeye dönüşen kız birden, "Yarım saat mi? Seni anasını sattığımın tüm gün üzerimden inmedin," diye patladı. Kadın çalışanlar birden utançtan ne yapacaklarını şaşırdı ama hemen gıpta ederek gülümsediler. Kel kafa, "Siz karı koca mısınız?" diye sordu. Simalyang, "Ne karı kocası?" diye şaşkınlığını dile getirdi. "Karı koca arasında böyle iş mi olurmuş? Eşekleşmeyin lütfen." Simalyang birden böyle çıkışması kel kafanın dilini düğümledi. Orta yaşlı kadın, "Beyefendi, prezervatifin patlayıp bayan arkadaşınızı hamile bıraktığına dair bir kanıtınız var mı peki?" dedi. "Daha ne kanıtı istiyorsunuz?" diye sordu Simalyang. Orta yaşlı kadın, "Doğal olarak," dedi, "ayakkabınız yırtıldığında kanıt olarak sizden yırtılmış ayakkabıyı göstermenizi isteriz. Düdüklü tencereniz mi patladı? Tencereyi getirip kanıtlamanız gerek. Prezervatif patlayınca da patlak prezervatifi görmek isteriz elbet." Simalyang oyuncu kıza dönüp, ey kanıt getirdin mi?" diye sordu. Oyuncu kız elleriyle yüzünü kapatıp koşarak odadan dışarıya çıktı. Kızın o iki uzun bacağı çok çevikti. Koşarken görseniz hamile demezsiniz. Simalyang onun ardından bakıp sinsi bir gülümsemeyle gidişini izledi. Simalyang Osmanlı konaklarındaki kral dairesine döndükten sonra Şahzahua çırılçıplak bir halde pencerenin kenarına oturmuş onu bekliyordu. Dedi soğuk bir tavırla. "Söyle bakalım, fakire miymişim yoksa değil miymişim?" "Kuzen," dedi Simalyang. "Bu oyuna artık bir son ver. Ben kadınların arasında yuvarlanırken sen kalkmış beni kapatmaya çalışıyorsun. Ayrıca eğer gerçekten seninle evlenmek istesem bakire olup olmadığını takar mıyım sanıyorsun?" Şahzahua öyle keskin bir çığlık kopardı ki Simalyang soğuk soğuk terlemeye başladı. Pencere önünde oturan Şahzahua'nın yüzü çekildi birden. Gözlerinde zehirli bir gaza andıran mavi ışıklar patladı. Simalyang içgüdüsel olarak birkaç adım attı öne doğru. Şahzahua da geriye doğru çekildi. Simalyang'ın son gördüğü şey Şahzahua'nın çıplak ayaklarının kızarmış topukları oldu. Aşağı doğru gözden yiten. Simalyang içini çekerek, "Küçük dayı, gördün mü olanı?" dedi. "Eğer onun arkasından atlarsam Simakun'un şanlı oğlu olamam. Ama pencereden atlamazsam da babamın oğlu olmayı hak etmem. Sen söyle ne yapayım?" Boğazım düğümlenmişti, konuşamadım. Simalyang odasında hangi kadının unuttuğunu bilmediği bir şemsiye alıp, "Küçük dayı, eğer ölürsem cenazemi sen kaldırırsın. Sağ kalırsam sonsuza dek yaşarım," dedi. Şemsiyeyi açıp, "Anasını sattığımın, sokak lambalarının ampulleri sarımsak başı gibi. Bu tek seferlik bir anlaşma," dedi. Ardından pencereden atlayıp olgunlaşmış bir meyve gibi aşağı düştü. Yarı belime kadar pencereden sarktım. Başım dönmeye, gözlerimin önünde yıldızlar uçuşmaya başladı. Korkuyla ardından bağırdım. "Simalyang, Malyang." Ama Simalyang düşmekle o kadar meşguldü ki beni takmadı bile. Göz alıcı şemsiyesini açıverdi birden. Birkaç aylık binanın altında toplanmış, başları yukarı çevrili bir halde manzaranın tadını çıkarıyordu. Gökte ıslık çalan uçan güvercinler vardı. Ağızları mağara gibi açılmış kalabalığın üzerini pislediler. Şah Zahua'nın kimsenin ilgilenmediği vücudu beton zeminin üzerinde ölü bir köpek gibi uzanıyordu. Simalyan bir İngiliz çınarının tepesine düştü. Şemsiye ağacın tepesinde açmış büyük bir çiçeği andırıyordu. Simalyan dalların arasından kayıp Stalin'in bıyıkları gibi budanmış çoban püskülü çalılarının üzerine düştü. Çoban püsküllerinin yaprakları yeşil bir çamur gibi etrafa sıçradı. Aylak kalabalık bağırışarak Simalyang'ın etrafına topladı. Simalyang hiçbir şey olmamış gibi çoban püsküllerinin içinden fırlayıp kıçını silkeledi. Sonra binadakilere doğru el salladı. Yüzü çocukluğumuzda gittiğimiz kilisenin renkli camları gibi alaca bulaca olmuştu. Malyang diye seslendim gözyaşları içinde. Simalyang kalabalığı yarıp binanın giriş kapısına doğru yöneldi. Kayısı rengi bir taksi çevirip kapısını açtığı gibi içine süzüldü. Üniformalı kapıcı ona yetişemedi bile. Taksi kıçından siyah dumanlar püskürterek usta bir manevrayla köşeyi dönüp caddenin trafiğine karıştı. Caddenin iki tarafında da sonradan görmelerin, lümpenlerin ve özentilerin dizi dizi sıralandığı binaların yapmacık bakışları altında bir köpek kavgasının ortasındaki flörtöz bir palyaçonun kötü performansıyla aniden gözden kayboldu. Sonunda başımı kaldırıp rahat bir nefes aldım. Sanki çok kötü bir kabustan yeni uyanmış gibiydim. Güneşin parlak ışıkları vuruyordu şehre. Güneşli, sarhoş edici, tembel bir günde anlayacağınız. Hani ümit dolu olup da bütün köşe başlarında tuzakların sizi beklediği günlerden biriydi işte. Şehrin diğer ucunda içinde annemin yaşadığı 7 katlı pagoda ışıl ışıl parlıyordu. Oğlum dedi annem dermansız bir halde. Kiliseye götür beni, bu son ziyaretim olacak. Sol gözündeki cılız bir pırıltı dışında neredeyse tamamen kör olan annemi sırtlayıp Mack Quink kumpanyasının oyuncularının kaldığı yurdun arkasındaki ve kimyasal boya fabrikasının atık sularını kirletip mora çevirdiği derenin yanındaki Hutong'un içinden geçerek 5 saatte ancak varabildim. Daha yeni restore edilmiş kiliseye. Birkaç derme çatma eski evin arasında yer alan kilise eski görkemi ve ciddiyetini koruyamamıştı. Çok basit ve alçak gönüllü bir yapı haline gelmişti. Kilisenin önüne ve Hutong'un girişindeki dar sokağın iki yanına üzeri renkli plastik kurdelelerle süslenmiş bir sürü bisiklet park etmişti. Kilisenin girişinde koca kafalı, kibar yüzlü yaşlı bir kadın oturuyordu. Sanki gişede duran bir biletçiymiş ya da içeride yürütülen gizli faaliyetlere bekçilik ediyormuş gibi bir edayla. Yaşlı kadın başıyla bize dostça bir selam verip içeriye buyur etti. Kilisenin avlusuna oturmuş bir sürü insan vardı. İçerisi dışarıdan daha da kalabalıktı. Solgun yüzlü, yaşlı bir papaz sözcükleri geveleyerek vaaz veriyordu. Papazın üzerinde olduğu yüksek kürsüye güneş ışığı vuruyordu. Gün ışığı papazın solgun ve kuru ellerinin üzerindeki sanki özel bir ışın tedavisi uyguluyormuş gibi vuruyordu. Vaazı dinlemeye gelenlerin arasında yaşlılar ve çocuklar da vardı ama gelenlerin yarıdan fazlasını genç kadınlar oluşturuyordu. Hepsi küçük taburelere oturtmuştu. Dizlerin üzerinde açık birer kutsal kitap vardı. Ellerinde kalemlerle kutsal kitaptan bazı pasajların altını çiziyorlardı. Annemi tanıyan yaşlı bir kadın bize sırtımızı duvara dayayabileceğimiz iki tabure ayarladı. Başımızın üzerinde yaşlı bir akasya ağacının gölgesi vardı. Ağacın üzeri büyük kar tanelerini andıran beyaz çiçeklerle kaplıydı. Hava çok boğucuydu. Ağaca bağlı eski bir hoparlörden papaza vaaz veren sesi yayılıyordu. Arada duyulan cızırtıların yaşlı papazdan mı yoksa eski hoparlörden mi çıktığını ayırmak imkansızdı. Sessizce oturup vaazı dinledik. Yaşlı papaz boğuk boğuk konuşurken yüzünü göremesek de ağzının kenarlarından iki beyaz köpüğün sarktığını tahmin edebiliyorduk. Ey insanoğlu, karşındaki düşmanın dahi olsa iyi davranmalısın. Rabbimizin dediği gibi düşmanının yolunu kaybetmiş ineğini ya da eşeğini bile görsen onu sahibine geri götürmelisin. Eğer düşmanının eşeğini bir yükün altında ezilmiş yatıyor görürsen hiçbir şey olmamış gibi çekip gidemezsin yanından. Eşeği yükün altından kurtarmakla yükümlüsün sen de. Ey insanoğlu, açgözlü olmayın. Rabbin öğrettiğini uygulayın. Etini yemeyeceğiniz kuşlar şunlardır. Kartal, kuzu kartalı, kara akbaba, çaylak, doğan türleri. Bütün karga türleri, deve kuşu, puhu, martı, atmaca türleri. Karabatak, baykuş, boynuzlu baykuş, pelikan, kel kartal, leylek, balıkçıl türleri. İbibik ve yarasa. Bu hataya düşenler cezalandırılacaklardır. Ey insanoğlu, Rabbinizin sizden beklediği gibi sabırlı olun. Biri sana tokat atarsa ona öbür yanağını dön. Nasıl bir haksızlığa uğrarsanız uğrayın, sakın ola şikayet etmeyin. Eğer bir suç işlerseniz günahı kendi boynunuzadır. Mideniz açlıktan, vücudunuz hastalıktan kırılsa bile şikayet etmeyin. Bu hayatta çektiğiniz acılar öbür hayatınızda mutluluk olarak geri dönecektir. Dişinizi sıkıp yaşamaya devam edin. Hazreti İsa Efendimiz intihar edenleri sevmez. İntihar edenlerin ruhu kurtuluşa eremez. Ey insanoğlu, paraya imrenme. Para kaplan gibidir. Kaplan yetiştirenin sonu kaplanla kurban olmaktır. Ey insanoğlu, gözünü kadınlara dikme sakın. Kadın dediğin etini kemiğinden sıyıran çelik bıçaktır. Kim ona göz dikerse kendi etini kendi kemiğinden kendi kendine kesecektir. Ey insanoğlu, korkudan tir tir titreyin. Sakın ola o sel felaketini ve gökten yağacak ateş toplarını aklınızdan çıkarmayın. Sonsuza dek Rabbinin ve İsa'nın o şanlı adını unutma. Tanrı bizimledir. Amin. Amin diye hep birazdan haykırdı gözü yaşlı kalabalık. Kürsünün yanından orgun, boğuk sesi yankılandı. Kilise korosunun başı dinleyenlerle birlikte ilahi söylemeye başladı. İlahiyi bilenler yüksek sesle söylüyordu. Bilmeyenlerse homurdanarak eşlik ediyorlardı. Büyük mahkeme günü gelecek, o gün ne zaman olduğunu bilmesek de gelecek bir gün. O gün azizler ve günahkarlar iki gruba ayrılacak. O gün gelecek, hiç hazırlık yaptın mı? Büyük mahkeme günü için hiç hazırlık yaptın mı? Hazırlanın. Kıyamet günü gelmek üzere. Amin. Boğaz böylece bitti. Cemaat kutsal kitaplarını kapadı. Bazıları ayağa kalkıp esneyerek gerindi. Bazıları ise oturmaya devam edip aralarında fısıldaştı. Saçlarını ortadan ikiye ayırmış, yüzü sivilceli bir delikanlı, ağzında sigarayla bir ayağını taburenin üzerine koymuş, 10 yuanlık bir banknotla ayakkabısının tozunu alıyordu. Bir dilenciyi andıran yaşlı bir adam gözlerini oğlanın elindeki paraya dikmiş bakıyordu. Güzel bir genç kız, kutsal kitabını ipek dokuma zarif çantasına koyarken, bir yandan da beyaz bir nilüferi andıran bileğine taktığı altın kol saatine bakıyordu. Omuzlarına dökülen uzun saçları ve kırmızı dudakları vardı. Parmağına göz kamaştıran elmas bir yüzük takmıştı. Geniş omuzlu, aptal yüzlü bir asker, toplamda 100 yuan eden bir tomar parayı yeşil bağış kutusunun içine tıkıştırmakla meşguldü. Duvara büyük harflerle, tebeşirle şöyle yazılmıştı. İmmanuel, Tanrı bizimledir. Yüzünden hüzün akan yaşlı bir kadın duvarın dibindeki tuğla yığının üzerinde oturuyordu. Küçük mavi bohçasından saz inceliğinde bir kuru ekmek parçası çıkarıp katır kutur yemeye başladı. Mohakian kumpanyasının prova odasından kadın oyuncuların nefes egzersizleri yankılanmaya başladı. İyi ah, Haziran ayı için ne kadar sıcak bir gün böyle. İki kız eşek sürüyor güneşin altında. İyi ah ah. Kıçı çıplak bir erkek çocuğu karınca yuvasına işiyor. Çorba haşlayıverdi karınca yuvasını. Karıncaların başında büyük bir bela. Orta yaşlı bir kadın küçük bir erkek çocuğunu azarlayıp çükünü kesmekle tehdit etti. Çocuk kayıtsız bir tavırla kadına baktı. Orta yaşlı gözlüklü bir adam raşitik belini tutup katılaşmış bacaklarını sürükleyerek o sırada çocuğunu emzirmekte olan bir kadının yanından geçti. Kadının başında kirli bir yara bandı vardı. Saçların arasında parlayan yara kabukları gördü. Bacaklarında iltihap olan yaşlı bir adam iki bacağını da açmış eski bir çuvalın üzerinde oturuyordu. Bir sürü kurt sineği adamın bacaklarından süzülen kan ve irin üzerine konup duruyordu. Adamın çıkmış diz kapaklarının üzerine tünemiş bir ağaç kakan arada onun yaralarını gagalayıp yakaladığı beyaz kurtçukları midesine indiriyordu. Adam gözlerini kısmış güneşe bakıyordu. Dudakları sanki gizemli bir büyüyü mırıldanır gibi titriyordu. Kilisenin arkasındaki sokaktan tiz bir kükreme yayıldı. Zengin olmak istiyorsanız daha az çocuk yapıp daha çok ağaç dikin. Her aileye bir çocuk. İkinciyi yapanlar kısırlaştırılacaktır. Kısırlaştırmaya karşı çıkanlar 5800 yuan ceza ödeyecektir. Aile planlaması aracı muzaffer bir edayla geçti. Şaraphaneden yangi dansı yapan bir grup geldi. Gong ve davullar kulakları sağır eden bir sesle çalmaya başladı. 80 tane sarı elbiseli ve sarı eşarp bağlamış delikanlıyla 80 tane kırmızı ipekli giymiş genç kadın toz toprağa katıp dans ederek kilisenin arkasından geçtiler. Bu dans ekibi bunu takip eden yıllarda dalan şehrinin gidilmedik köşesini bırakmadı. Hepsinin giysisi içkiyle ıslanmıştı. Hepsinin ağzı içki kokuyordu. Esriklik içinde dans ederlerken sağa sola savruluyorlar ama yine de nizamlarını bozmuyorlardı. Davulcular esrik davullarını çalarken antik çağların kahramanları gibi pozlara giriyorlardı. Kilisenin avlusundakilerin bir kısmı ve gong ve davul sesinden çok etkilenmişti. Başlarını kaldırıp giderek kilisenin çatısına ulaşan kırmızı toz bulutunun içinden sokağa bakmaya çalıştılar. Kimi başını eğmiş derin düşüncelere dalmıştı, kimi çok sakin görünüyordu. Kimi de boş gözlerle etrafa bakınıyordu. Kilisenin sırtındaki paslanmış büyük haç, toz bulutunun içinde bir kaybolup bir görünürken İsa'nın o gizemli yüzünü andırıyordu. Yaz giysileri içinde olan orta yaşlı bir kadın ağlayarak avluya girdi. Ağlamaktan şişmiş gözleri iki siyah çizgi gibiydi. Kadının ağlaması melodik ama kasvetli bir Japon türküsüne benziyordu. Elinde yeşim taşı, yeşilinde bir söğüt dalı vardı. Yaz giysilerin üzeri gözyaşı, salya, sümük ve tozla kaplanmıştı. Sısık ama sıska küçük bir köpek kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırmış, mahcup bir tavırla kadının peşi sıra geliyordu. Kadın başında dikenli bir taç olan İsa portresinin önünde diz çöküp dua etmeye başladı. Ah Tanrım, anam öldü. Onu cennetine kabul et. Onu cehenneminden koru. İsa merhametli bakışlarla kadına bakıyordu. Alnından aşağı inci gibi kan damlaları dökülüyordu. Avlu kapısının yanında dikilen üç polis memuru içeriği izliyor, görünüşlerinden çok vicdan sahibi oldukları anlaşılıyordu. Birbirlerine bir şeyler mırıldıktan sonra çekinerek avluya girdiler. Parayla ayakkabısını parlatan delikanlı birden irkilerek doğruldu. Kirici dönmüş yüzünden parlak terler damlalar süzülüyordu. Görünüşe göre kaçmak istiyordu. Bir an önce ama üç polis silahlarını çoktan çıkarıp yolunu kesmişlerdi bile. Kilisenin tuğla duvarına dönüp üzerinden atlamaya çalıştı. Tuğlaların arasında bitmiş zayıf otlara tutunup ayak ucuyla kaygan duvara basa basa tırmanıyordu. Polisler ona doğru atılıp ayağından çekiştirmeye başladılar. Aşağı indirince yere yatırdılar. Bileklerine parlak kelepçeler takıldı. Polisler onu çekiştirerek dışarıya çıkardılar. Yüzünün yarısı çamur içindeydi. Dişlerinin arasından kan süzülüyordu. Küçük bir soğutucu taşıyan bir erkek çocuğu avluya savuşup avaz avaz bağırmaya başladı. Çubuk dondurma, çubuk dondurma, kremalı çubuk dondurma. Koca kafalı, kepçe kulaklı bir çocuktu. Alnında kırışıklıklar vardı. Büyük kara gözlerini kendi yaşına hiç de uygun olmayan bir hüzün saçıyordu. Beyaz dişleriyle bir tavşan kadar dişlekti. Taşıdığı ağır soğutucu boynundan daha uzundu. Üzerinde yırtık pırtık eski bir yelek vardı. Kaburgaları yeleğinden dışarıya fırlamıştı. Kendine büyük gelen pantolonun içindeki ince bacakları iki kenevir sapını andırıyordu. Baldırları yara bere içindeydi. Ayaklarında yürürken ses çıkaran büyük eski lastik ayakkabılar vardı. Cemaatten kimse dondurma almayınca çocuk hayal kırıklığına uğramış bir halde avluyu terk etti. Çocuğun bu halini görünce içim ekşidi ama ne yazık ki cebinde bir kuruş bile yoktu. Çocuğun yüksek sesle şarkı söyler gibi bağırması kilisenin ardındaki sokakta yankılandı. Galiba benim düşündüğüm kadar üzülmemişti. Annem ellerini dizlerinin üzerine koymuş taburede oturmaya devam ediyordu. Sanki uyuyakalmış gibi kapalıydı gözleri. Hiç rüzgar esmemesine rağmen başımızın üzerindeki akasya ağacından çiçekler dökülmeye başladı birden. Sanki çiçekler ağacın üzerinde elektromıknatısla duruyormuş da birden elektriği kesilmiş gibi. Havada döne döne süzülüp o hoş kokularını yayarak annemin saçlarına, boynuna, kulaklarına, ellerine, omuzlarına, önünde duran kestane rengi toprağın üzerine dökülmeye başladı kar beyaz akasya çiçekleri. Amin. Bu sırada vaazını daha yeni sonlandırmış olan papaz topallayarak kiliseden çıktı. Elini kapının kasasına dayayıp kafası karışmış bir halde dökülen çiçekleri izlemeye başladı. Kiremit kırmızısı saçları, koyu mavi gözleri, kıpkırmızı koca bir burnu ve kalın sarı sakalları vardı. Dişlerinin bir kısmı metal kaplamaydı. Şaşkınlıkla doğruldum tabureden. Sanki efsanelerde anlatılan babamı görmüştüm. Linine, annemi tanıyan yaşlı bir kadın. Küçük ayaklarıyla koşturarak yanıma gelip bizi tanıştırdı. Bu Papaz Mallory. Bizim eski Papaz Mallory'nin en büyük oğlu. Lance Hu'dan atandı buraya. Bu da Shangguan Yintong. Kilise cemaatinin vefalı üyelerinden Shangguan Lu'nun oğlu. Aslında Li Nian'ın bizi tanıştırması lüzumsuzdu. Çünkü o daha bizim adlarımızı söylemeden çok önce Tanrı zihinlerimizi aydınlatıp ikimize de birbirimizin kökenini fısıldamıştı. Papaz Mallory'nin bir Hui kadınından peydahladığı bu melez piç benim üvey kardeşim. Kırmızı kıllı koca elleriyle beni sımsıkı sardı. Koyu mavi gözleri yaşlarla dolmuştu. Şöyle dedi. Kardeşim, seni uzun süredir bekliyordum. Ayrım sonu sayfa 913.